Kitabın adı Köylüler. Yazarı Talip Apaydın. 26. ayrım. 47. Mahmut köy odasına çağrılmıştı. Nedenini bilmiyordu. İki yana bakarak yürüdü. Bahar akşamı başıboş dolaşan hayvanlar, bağırış çağırış oynayan çocuklar sokakları doldurmuştu. Köy odasının penceresinde lüks lambası yanıyordu. Önemli konuklar vardı demek. Her zaman yanmazdı lüks lambası. Mahmut gözlerini kırpıştırarak girdi içeri. Işığa alışmaya çalıştı. Baş köşede düzgün giysili biri oturuyordu. Yanında başka konuklar da vardı. Kentten gelmişlerdi belli ki. "Hoş geldiniz," dedi. Ellerini sıktı teker teker. Muhtar tanıttı. "Molla Mahmut bu işte. Köyümüzde tek okur yazar komşumuz." "Ha evet, duymuştuk. Nasılsın Mahmut Efendi?" "Sağ ol, iyiyim. Siz nasılsınız?" "Biz de iyiyiz. Partimizi köylere kadar yaymak istiyoruz. Bu amaçla geldik. Gazi Paşa'mız buyurdu ki tüm millet partimizin izinde ve yolunda birleşip tek vücut olalım. Halkımızı aydınlatalım. Bundan sonra sizlerle daha sıkı ilişkiler içinde olacağız. Yayınlar göndereceğiz. Gelip sık sık konuşmalar yapacağız. Siz köylü yurttaşlarımız, biraz uzak kaldınız, olup bitenlerden haberiniz olmuyor. Ama senin gibi uyanık arkadaşlar aracılığı ile tüm halkımızı eğitip Gazi Paşa'mızın yolunda..." "Evet," dedi Mahmut. Biraz anlamıştı, başını salladı. "Yeni partimizi biliyorsun." "Biliyorum, duydum. Bundan sonra daha etkin çalışacağız. Sizlerle daha sıkı bağıntı kuracağız. Her köyle şubemiz, her köyde halk odamız olacak. Cumhuriyet düşmanlarına karşı el birliğiyle savaşın vereceğiz. Okuma yazma kursları açacağız. Özellikle gençlerimizi Cumhuriyet ilkeleri doğrultusunda eğiteceğiz. Muhtar Efendi senin bu işlere pek karışmak istemediğini söyledi. Ama biz öğrendik. Uyanık bir arkadaşsın. Kurtuluş Savaşı'na da katıldın." "Katıldım, evet." İşte o zaman senin için bir görev bu. Bize yardım edeceksin. Bu köyde temsilcimiz sen olacaksın." "Ne gibi yardım?" diye sordu Mahmut. "Yeni partimizin Tacım Köyü Şubesi. Biz seninle ilişki içinde olacağız. Yayınlarımızı, genelgelerimizi sana göndereceğiz. Sen onları okuyacaksın ve komşulara anlatacaksın. Köylünün dileklerini, isteklerini bize ileteceksin." "Olur," dedi Mahmut, "onu yaparım." "Ha işte, partimiz Kemal Paşa'nın partisi. Bak, sana tüzüğümüzü, yayınlarımızı vereceğiz. Bundan sonra da hep göndereceğiz. İleride halk odamız da olacak burada. Köyün gençleri gelip oturacaklar. Hem hoşça vakit geçirecekler, hem de partimizin ilkelerini, çalışmalarını öğrenip benimseyecekler. Biz de sık sık gelip konuşmalar yapacağız. Sizleri aydınlatacağız." "Olur," dedi Mahmut. Koltuğunun altına bir demet broşür, afiş, kitap sıkıştırdılar. "Hadi hayırlı olsun. Kasabaya indikçe bize uğra. Hem çayımızı içersin, hem konuşuruz." "Peki." Eve gelince açıp teker teker baktı. Çoğundan hiçbir şey anlamadı. Hem dili eskiydi, hem kavramlar çok uzaktı köy yaşamına. İkide bir halkçılık, halkımız için, halkımızın yararına sözcükleri geçiyor ama bu nasıl olacak, nasıl gerçekleşecek, somut bir çözüm getirmiyordu. Yıldızlardan söz ediyor gibiydiler. Yalnızca "tüm halkımız okur yazar hale getirilecek" cümlesi hoşuna gitti. "İnşallah yaparlar," dedi kendi kendine. "Ama bundan öteki, öncekiler gibi olmasa bari." Kalktı, Haceli'ye gitti. Anlattı uzun uzun. Gazi'nin partisi, halkçılık, daha sıkı ilişki. Bilmem nasıl olacaktı ki bunlar. Haceli umutsuzca başını salladı. "Geç bunları arkadaş. Kuru söz. İpe un seriyorlar. Lafa boğuyorlar işi. Kimdi o gelenler? Gene boynu kravatlılar mı? Hiçbir şey çıkmaz." "Deme böyle Haceli. Yeni bir girişim. Yukarıdan sıkı tutuyorlar anlaşılan. Ben öyle görüyorum." "Öyle mi? Bunca yıl ne yaptılar?" "Belki yeni sıra geldi. Kemal Paşa uzun bir nutuk çekmiş. Nasıl gelmişiz bugüne, gelecekte ne yapacakmışız, bir bir anlatmış." "İyi etmiş. Versin derslerini güzelce. Bu boynu kravatlı takımını o hizaya getirsin. Bilmem getirebilir mi, dedi Mahmut. Yaşa bravo deyip alkışlarlar, sonra gene bildiklerini okurlar. Ya ben de onu diyorum işte. Bu köylü devlet dairelerinde neler çekiyor Mahmut? Geçen gün Hüseyin Emin'in başına gelenleri duydun mu? Torununun nüfus cüzdanı için tam 4 kez gitti geldi kasabaya. Bir dövmedikleri kalmış 70 yaşındaki adamı. Ne bu yahu? Düşman yapmaz bunu. Odada anlattı da neredeyse ağlayacaktım. Köylünün şikayetlerini, isteklerini bize bildirin dediler. Bildir işte, bunu bildir. Jandarma dayağını bildir. Önlesinler bu zulmü. Cicili bicili sözlere karnımız tok. Biz de yurttaşsak yurttaş gibi davransınlar bize. Olur, bildirelim. Bakalım ne çıkar. Mahmut evden kağıt kalem aldı. Hüseyin Emmi'nin evine gittiler. Aksakallı Hüseyin Emmi olayı anlatırken sesi boğuldu, dudakları titredi. Nüfus memuru babası gelecek dedi. Babası askerde dedim. Ne malum askerde oldu? Şubeden kağıt getir dedi. Zeyneloğlu Haydar halen Çatalca'da askerlik görevini yapıyor diye yazdılar. Memur senin adın ne diye sordu. Hüseyin dedim. Burada Zeyneloğlu yazıyor. Sen kimsin? Dedi. Zeynel öldü efendi. Ben Zeynel'in babasıyım dedim. Oo, olmaz dedi. Hem bu kağıt eksik yazılmış. Götür muhtarınız düzeltsin dedi. Neresi eksik demeye kalmadı. Çık dışarı diye bağırdı bana. Köye döndüm. Bir ay sonra tekrar gittim. Efendi gözünü seveyim. Benden başka kimseleri yok. Şu çocuğun nüfus kaydını ver. Nüfus kağıdı olmayanlara ceza yazıyorlarmış dedim. Yüzüme bile bakmadı. Bugün git, yarın gel dedi. Neden efendi? Saat gösterdi. Paltosunu giyip çıktı dışarı. Ben saatten ne anlarım? Meğer paydos zamanıymış. Ertesi gün tekrar gittim. Ebenin raporu eksik. Nüfus cüzdanı veremeyiz dedi. Hangi ebenin efendi? Hangi ebe doğurttuysa onun dedi. Yav köyde ebe ne anlıyor? Hem çocuk 5 yaşına girdi, ben ne bileyim demeye kalmadı. Oo, cezalı demeye durdu. Ben çıktım, hemen sıvıştım oradan. Gene alamadık. Geçenlerde bir daha gittim. Bu sefer de pul eksik. Tarihi değiştir diye geri çevirdi. Alamadım çocuğun nüfus cüzdanını. Ceza gelirse ne yapalım? Usandık gele gide efendi. Gavur eziyet ediyorlar bize. Bu yaşımda. Tövbe yarabbi. Mahmut sedire oturdu. Saman yastığın üstünde parti başkanlığına, köylünün devlet dairelerinde neler çektiğini, 70 yaşında bir komşunun torununa nüfus cüzdanı çıkartmak için kaç kez gelip gittiğini, jandarma dayağını özene bezene yazdı. Bize devlet dairelerinde yurttaş gibi davranılmıyor. Türlü zorluklar çıkarılıp eziyet ediliyor. Biz bu işlerden çok şikayetçiyiz. Durumun Gazi Paşa'ya kadar duyurulmasını rica ediyoruz, diyerek bitirdi. Adını yazdı, imza etti. Eh bakalım, dedi. Ne gelecek bunun peşinden? Hiçbir şey gelmedi. Aylar sonra kasabaya indiği bir gün, işlerini bitirince halk evine uğradı. Başkanı görmek istedi, yok dediler. Tam kapıdan çıkarken karşılaşıverdiler. Başkan tanımadı ama Mahmut tanıdı. Köylerine gelen adamdı bu. Önüne çıkıp anımsattı. Efendi, ben sana bir yazı göndermiştim. Ne oldu o iş? Neydi bakayım adın? Mahmut, Tacım köyünden. Ha, sen ne yaptın öyle Mahmut? Öyle yazı yazılır mı? Devlet memurlarını kötülemişsin. Devlet memurlarını kötülemek ne demek? Devleti kötülemek demek. Bizim partimizin adamı nasıl yapar bunu? Bizim görevimiz devleti kötülemek değil, savunmak. Sen yanlış ettin, çok yanlış. Ben o yazıyı yırtıp attım. Yukarıya gönderseydim başına iş açılırdı. Bir daha yazma öyle şeyler. Ne yaz, ne konuş. Konuşan olursa sustur. Bizim görevimiz bu. Dedi Mahmut. Peki, hadi bakalım şimdi. Selam söyle komşulara. İşler iyi gidiyor değil mi? Gidiyor, dedi ağzının içinde. Tamam, biz de öyle bildiriyoruz Ankara'ya. Mahmut bir daha uğramadı. İçinden gelmedi. 48. Sıtma o yaz kırdı geçirdi köyü. Hastalanmayan insan pek azdı. Aslında her yıl görülürdü ama bu yıl birdenbire yaygınlaştı. Sokak araları, duvar dipleri, tarla kıyıları uzanıp yatan insanlardan geçilmez oldu. Kimisi yanıyordu, kimisi titriyordu. Çocukların karnı şiş, yüzleri sararıktı. Kolları bacakları çöp gibiydi. Kimisi bileğine okunmuş ip bağlıyor, kimisi başına kurşun döktürüyordu. Küçük büyük 8-10 kişi öldü. Ne doktor vardı, ne ilaç. İnsancıklar ne edeceklerini bilemiyorlardı. Ulen amanın imdat! Duyan eden yoktu. Mahmut öğlen sıcağında düğeni durdurdu. Kanun'un gölgesinde baygın yatan Murat'ın yanına geldi. Hacer başını dizlerine almış, alnını uyuşturuyordu. Ateşler içinde yanıyordu çocuk. Dikilip baktı uzun uzun. Ne etmeliydi? Testiden bir avuç su alıp yüzünü ovuşturdu. Nasılsın oğlum? Biraz iyileştin mi? Yok, dedi çocuk. Silkinip arkasını döndü. Tozlar kalktı havaya. Kesik kesik ıkılıyordu. Birden başını kaldırdı. Kanı devrilecek ana, tutun. Yok oğlum, devrilmez, korkma. Tutmak için ellerini uzatıyordu. Nasıl da zayıflamıştı elleri. Allah'ım, Allah'ım diye sızlanıyordu Hacer. Üzüntüden süzülmüştü iyice. Küçük Ayşe da evde hastaydı. Ninesi başucunda bekliyordu. Nazife ile Selim kırda burçak yoluyorlardı. Tatsızdı işler. Ah ulen, bir sahibi yok şu milletin, diye söylendi Mahmut. Kendinden başka kimse duymadı sesini. Bus bus bunalıyordu. Hacer'in karısı Dudu abla sormak için geldi. Nasıl oldu Murat, biraz iyileşmedi mi? Yok, dedi Hacer, baygın yatıyor. Eve götürseydiniz bari, bu sıcakta nasıl dayanacak? Gelme dedim hay abla, yok ben iyiyim deyip geldi. Şimdi de uzandı kaldı buraya. Nöbeti tuttu demek. Geçer şimdi, üzülmeyin. Murat, nasılsın yavrum? Vay koçum vay, şu haline bak. Gözlerini yummuştu. Kimseyi duymuyordu. Ben bunu eve götüreyim, dedi babası. Bindirin sırtıma. Yardım edip sırtına yüklediler. Ateş gibi yanıyordu. Eve gelinceye kadar kan ter içinde kaldılar. Aman, bu da mı kötüledi? Gel Murat'ım, yatırayım seni. Gel aslanım. Ninesi yardım etti. Kardeşiyle yan yana yatırdılar. Mahmut çocuklara bakıyor, kara kara düşünüyordu. Ne yapsak? Biraz şerbet içireyim mi? İçir. Ben de öküzleri salıp geleyim. Kalsın harmanı da ekini de. Lanet olsun, şaşırdım gene. Şaşırma oğul, kendine gel. Sen şaşırırsan biz ne ederiz? Ayşe kadın bir yandan konuşuyor, bir yandan pekmez şerbeti hazırlıyordu. Ne oldu çocuklara bilmem ki. Nazar mı değdi? Murat, başını kaldır hele oğul, içiver şunu, iyi olacaksın. Hadi yavrum. Baygın yatıyordu Murat. Yüzünün etleri seyriyordu. Ikılayarak başını kaldırdı. Ninesinin tuttuğu tastan biraz içti. Gözlerini yumdu. Sonra bıraktı kendini yatağa. Ayşe uyuyordu. O hiç kendinde değildi. Kara saçları dağılmıştı. Yüzüne gelen yerleri terden yapış yapış ıslaktı. Vay yavrularım, şunlara bak, can mı dayanır buna? Allah iyileştir şu sabileri, hay Allah. Baş uçlarına oturdu, elini sallayarak sinekleri kovmaya başladı. İki yana sallanıyordu kendiliğinden, yüzü dertliydi. Mahmut, nereden kin bulabilirim diye sağa sola sordu, yoktu köyde. Bu iş güç zamanı, tövbe yarabbi. Öğleden sonra düştü kasaba yoluna. Koşar gibi yürüyordu. Güneş tam tepede ateşler saçıyordu ama duymuyordu Mahmut. Dükkanlar kapanmadan varabilseydi. Bir de yarına bırakır bu dürzüler beni. Ne haldasın, hiç sormazlar, hiç bilmezler. Ah ulen, ah! 4 saatlik yolu 3 saatte aldı. Yüzü kapkaraydı. Ter sırtından sızmıştı. Eczanede oturan tombul yüzlü adam bambaşka bir dünyada gibi rahat, telaşsız. Doktordan reçete getir, dedi. Etme efendi, ben şimdi nereden doktor bulayım? Ölüyor çocuklar, çabuk yetiştirmeliyim. Ya sıtma değilse, ya başka hastalıksa? Sıtma efendi, bilmez miyim? Bazen iyileşiyorlar, bazen kötüleşiyorlar, nöbet geliyor. Hem bizim köyde çok, herkes sıtmalı. Kaymakamlığa bildirin, doktor göndersinler. Bildirdik, muhtar kaç kez haber gönderdi, arayan soran yok. Eczacı zorlukla kalktı yerinden. Peki vereyim ama benden almadın. Kimseye söyleme. Söylemem, korkma. Bir kağıdın içine yeşil kininleri saydı. Acıdır bunlar. Çocuklara yarımşar içir. Çiğnemeden doğrudan içsinler. Peki efendi, sağ ol. Parayı ödedi, hemen çıktı yola. Yatsı sonu köye döndü. İkisi de iyiydi çocukların. Nineleriyle oturuyorlardı. Murat harmana gideceğim diye tutturmuştu gene. Ninesi göndermemişti. Onun yerine anası gitmişti. Mahmut rahatladı biraz. İyi bari dedi. Korkuttunuz beni. Şimdi şu ilaçtan yarımşar için. Yarımşar da sabahleyin. İyi olacaksınız. Murat dilinin üstüne koyup kocaman bir yudum suyu ağzına aldı. Bir çırpıda yuttu. Huu acı diye bıraktı nefesini. Su iç, su geçirir. Ayşe yutmak istemedi. Korkmuştu ilaçtan. İçeceksin kızım, başka türlü iyi olamazsın. Hadi bakayım. Ninesi bir yandan, babası bir yandan diller döktüler. Kız direndi, ağladı. Zorla yutturmak istediler. Kinin ağzına dağıldı. Büsbütün kötü oldu. Babası kızdı. Eşek sıpası. Bunun için sabahtan beri yol teptim ben. Canım çıktı. İç de iyi ol işte. Ninesi pekmez şerbeti içirdi, zorlukla yatıştırdı. Ben harmana gideyim. Anası gelsin de içirsin. Bir sabah bir akşam, günde iki kez içecek. Değilse iyi olamaz. Eline peynir ekmek aldı, harmana gitti. Hadi siz eve dönün, ben beklerim harmanı. Ben de kalayım, dedi Selim. Yok oğlum, git de dinlen. İyi yoruldun kaç gündür. Ensesini okşadı. Bir ikimiz kaldık ayakta. Aman hasta olayım deme, sonra harmanı kaldıramayız. Başını salladı Selim. Gerçek bir baba-oğul ilişkisi içindeydiler. Severlerdi birbirlerini. Ben yarın gidip Burçak'ı getireyim baba, dedi. Hayvan meyvan girer, oralar hep boşalmış. Olur, sabah ikimiz gider getiririz. Kağnının altına oturdu, peynir ekmeğini yemeye başladı. Teri kurumamıştı hala. Hadi siz yatın, eğlenmeyin. Arkalarından baktı. Hacer'le Nazife de iyiydiler bugünlerde. Yan yana konuşarak gidiyorlardı. Harman yerleri sessizdi. Kanılara bağlı öküzlerin gevişlenmeleri duyuluyordu arada. Ay ışığı altında gümüşsü bir renge bürünmüştü harmanlar. Mahmut testiyi dikip su içti. Sigara yaktı. Tekere yaslanıp içindeki yorgunluğu dinledi. Of, of diyerek bıraktı nefesini. Bunca işin içinde bir de hastalıklar. İnsan da dayanma gücü bırakmıyordu. Kanının üstüne çıkıp yorganı serdi, yattı. Tüm kemikleri sızlıyordu. 49. Ali Efe kasaba hapishanesinde 3 ay yatıp çıkmıştı. Sıcak, pislik, tahta kurusu. Çok bunalmıştı. Durmam bu memlekette, dedi. Yeter el işinde çalıştığım. Sen orada kahya değil, ağa olacaksın, demişti İbrahim Bey. Oysa hapishaneye düşünce bir kez olsun gelip yoklamamıştı. Oğluyla biraz para göndermişti, hepsi o. İyi gün dostu bunlar. İşine yararsan iyi, yaramazsan siler atarlar. Bir daha anlamıştı bunu. Kalmayacaktı artık. Ben bunca yıl İzmir'de iş tutsaydım, şimdiye adam olurdum. Kendimi boşuna harcadım buralarda. Kullandı beni dürzü. Enayi gibi boyun eğdik. Karı haklı. Gidip satayım ev yerini. Şehrin kıyısında bir ev alayım. İyi kötü bir iş, bir dükkan. Hazır birikmiş paramız da var biraz. Yeter artık. Hiç olmazsa çoluk çocuk rahat eder ileride. İzmir'de olsam bu işler başıma gelmezdi. Nara yandık boşuna. Ne bileceksin böyle olacağını? Kimseye anlatamadık derdimizi. Hapishanede kaldığı sürece hep böyle düşündü. Ayrılacaktı İbrahim Bey'in işinden. Dönecekti İzmir'e. Kendi başına bir iş kuracaktı. Canım İzmir, orada dururken buralarda sürünmek akıl işi değildi. Anlamıştı artık. Son görüşme günü karısına bunları söyledi. Çarşamba günü çıkacağım. Buradan doğruca İzmir'e gideceğim. Beni beklemeyin. İşleri birkaç günde toparlar, sizleri almaya gelirim. Bir yandan hazırlığınızı görün. Olur, dedi karısı. Çok iyi. Kurtulalım şu memleketten. İzmir gözümde tütüyor. Yandık bittik bu çölde. Tamam, kurtulacağız. Ali Efe İzmir'e gitti. Doğruca deniz kıyısına indi. Rıhtıma oturdu. Uzun uzun denize baktı. yosun kokan serin havayı ciğerlerine çekti. "Oh," dedi. "Oh, canım İzmir. Burada yaşamak varken nasıl gittim de Tacım köyüne oturdum? Deli miyim ben?" 26. ayrımın sonu. Devamı 27. ayrımda. Sayfa 312.